Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. İnsanları yönlendirmek ve rehberlik etmek, dini gerçekleri ifade etmek söz konusu olduğunda, sık sık siz mi insanları cennete götürmekle görevlisiniz? Biz zaten cennete gitmek istemiyoruz, sözlerini duyuyoruz. Gerçekten de birini zorla cennete götürmek mümkün mü? Tara Radyosu'ndan herkese selamlar. Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu podcast Hicri Şemsi 1353 yılında iman, tevhid, nübüvvet ve velayet olmak üzere 4 bölümde verilen Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin bir dizi konuşmasından oluşan bir kitaptan alınmıştır. Bu kitapta mead, ahiret konusu ele alınmadığı için bu ilginç ve keyifli konuyu Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları kitabının Mead bölümünün yeniden yazılması kitabından sizin için hazırlamaya karar verdik. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bugünkü sohbetimizde dünyanın ahiretle ilişkisinden bahsedeceğiz. Hep birlikte dinleyelim. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Kürdistan'daki profesörler ve öğrencilerle konuşurken sözlerine şöyle başladı. Rivayetlerde sıkça duyduğumuz gibi, dünya ahiretin tarlasıdır. Dünya, kemale ulaşmak için bir araçtır. Dünya, insanın çaba yeri ve dinin uygulanması için temel alan ve arenadır. Din, insanların dünyası için bu büyük ve çeşitli alanda ve sahnede insanın çabalarına şekil ve yön vermek ve onları yönlendirmek için gelmiştir. Din ve dünya birbirinden ayrılamaz. Din, dünya dışında görevini yerine getirecek başka bir alan bulamaz. Dünya da dinin yaratıcı ve yapıcı eli olmadan maneviyat ve adalet ruhundan yoksun kalır. Dünya, insanların büyümesi ve gelişmesi için bir araç olan aynı nimetler, güzellikler, tatlılıklar, acılıklar ve felaketlerdir. Böyle bir dünya dinden ayrılamaz. Nasıl ki siyaset, ekonomi, hükümet, hukuk, ahlak, bireysel ve sosyal ilişkiler dinden ayrılmaz, Emirül Mü'minin Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 28. hutbesinde çok güzel bir tabiri vardır. Hazret şöyle buyurur: "Bu dünya hazırlanma ve pratik yapma yeridir. Bu büyük kampta kıyamete girme ve ilahi hesap ve sorgulamayla yüzleşme hazırlığı yapın. Bugün kendini geliştirme günüdür ve yarın bu dünyada kendimiz için belirlediğimiz bir sona doğru koşma ve yarışma günüdür. Kıyamet günü kazananlara verilecek olan cennettir ve kıyamet günü kaybedenlerin başına gelecek olan cehennem ve ateştir." Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın tabiri ile bu dünya yarış öncesi atın antrenmanıdır. Bu antrenman atı çevik ve zayıf yapan bir tür riyazettir. Dünya ahiret için bir antrenman yeridir. Çünkü biz dünya için yaratılmadık. Ahiret yarışın sonucunun belirlendiği gündür. Bu yarışın ödülü ve amacı cennettir. Ve bu yarışta geride kalanların sonu cehennemdir. Hazreti Ali aleyhisselam bu hutbenin devamında şöyle buyurur: "Ölmeden önce hatalarından dönüp tövbe eden yok mu? Sıkıntı ve sefalet günü gelmeden önce kendine iyilik yapıp azık biriktiren bir insan yok mu? O hazret insanları ıslah ve tövbeye davet ediyor." İslami metinlerde dünyanın başka bir kavramı da vardır. O da dinle bir araya gelmesi mümkün olmayan reddedilmiş dünyadır. Bu dünya arzu ve hevesler, bencillik ve kendini beğenmişlik anlamına gelir. Bu dünyanın önde gelen figürleri tarihten bugüne kadar zamanın zalim ve baskıcı kibirlileridir. Elbette her sıradan insan da kendi yetenek ve imkanlarına göre Firavun, Nemrut ve tarihin diğer zalimleri gibi davranabilir. Yetenek ve imkanları ne kadar çok olursa tarihin zorbalarına ve tağutlarına benzerliği de o kadar artacaktır. Böyle bir dünya dinle bir araya gelemez. Dini böyle bir dünyanın hizmetine sunmak dine ihanettir. Bakın İmam Ali aleyhisselam hayatının son anlarında evladına nasıl bir vasiyet ediyor: "Size takva ve dindarlığı tavsiye ediyorum ve emrediyorum. Dünya size gelse bile dünyanın ışıltısının peşinde olmayın." Ayetullah Hamene'yi namazda hazır bulunan cemaate hitaben şöyle dedi: "Dikkat edin, İmam dünyayı terk edin demiyor. Aksine dünyanın peşinden gitmeyin diyor. Bizim tabirimizle dünyanın peşinden koşmayın." Dünya ne demektir? Dünya yeryüzünü imar etmek ve ilahi zenginlikleri canlandırmak anlamına gelmiyor mu? O zaman imam çocuklarını ondan nasıl sakındırdı? Hayır. Bu dünya kendi zevkleriniz için istediğiniz şeydir. Eğer yeryüzünü imar etmek insanlığın hayrı ve iyiliği için yapılırsa o zaman ahiretin ta kendisidir. Bu iyi dünyadır. Maddi yaşamın tezahürlerini ilahi hedeflere ne kadar yönlendirebilirsek o kadar kar ve fayda elde ederiz. Ticarette eğer insanların yaşamını canlandırmak içinse ve kendimiz için sermaye biriktirmek için değilse ahiretin ta kendisidir. İmam Ali aleyhisselamın da buyurduğu gibi, peşinden gidilmemesi gereken dünya, güçlerimizi, gayretimizi ve çabalarımızı kendine yönlendiren ve asıl hedefe ulaşmamızı engelleyen dünyadır. Rivayette bu alemin, o alemin yani ahiretin tarlası olduğu geçmektedir. Tarla ne demektir? Ürün tarladan başka bir yerde toplanabilir mi? Bu iki alemin nihai birliğini, uyumunu ve birliğini ifade eder. Dünyevi çabalarımızın tamamı ahiretin bir parçasıdır. Bugün dünya insanlarının özellikle batı dünyasında eksikliğini hissettiği şey maneviyat eksikliğidir. Herkes maddiyatta kalmış ve şehvetlere batmıştır. Şehvetlerin özelliği ilk başta sadece şehvet ve zevk olmasıdır. Ancak bir bireyin veya milletin yaşamında süreklilik arz ettiğinde ona hükmeder ve cehenneme çevirir. Günümüzdeki en büyük şirk tezahürlerinden biri, dünya ile din ve ahiretin ayrılmasıdır. Oysa ahiret dünyasız, dünya da ahiretsiz, anlamsızdır. Dünya ve ahiret aynı madalyonun iki yüzüdür. Mümin şu anda cennettedir. Tıpkı kafirin şu anda cehennemde olduğu gibi. Nitekim Tevbe suresinin 49. ayetinde şöyle buyurulmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ
Cehennem de kafirleri kuşatacaktır. Cehennem burada. Bu dünyada kafirleri, zalimleri, inatçıları ve muhalifleri kuşatmıştır. Cennet de aynı şekilde. Cehennemden ayrılıp cennete gitmek kendi elimizde. Bu dünyada gerçekleşmeli ve hayata geçmelidir. Evet, İslam'da insana iki açıdan bakılır. Bu iki açı birbirini tamamlar. Birincisi, akıl ve irade sahibi bir varlık olarak insana birey olarak bakmaktır ve ona hitap eder. Diğer bakış açısı ise bir bütün ve insan topluluğu olarak bakmaktır. Bu iki bakış açısı birbirini tamamlar. Her biri diğerini tamamlar. İlk bakış açısında insan Allah'a ulaşmak için bir yolda yürüyen bir yolcudur. Nitekim İnşikak suresinin 6. ayetinde şöyle buyurulmaktadır.
Ya eyyuhel insanu inneke kadihun ila rabbike kadhan femulakih.
Ey insan, gerçekten sen hiç durmaksızın Rabbine doğru bir çaba harcayıp durmaktasın. Sonunda ona varacaksın. Eğer kişi bu yolu doğru şekilde izlerse arzu edilen sonuca ulaşacak ve bencillikten Allah sevgisine, ben merkezciliğin karanlığından tevhidin nuruna geçecektir. Bu bakış açısında bu kişinin hareketi başkalarının hareketiyle ilgili değildir. Başkaları gitseler de, gitmeseler de, hareket etseler de, etmeseler de, dünya küfrün karanlığıyla veya imanın nuruyla dolsa da o kişi için fark etmez. Maide suresinin 105. ayetinde ise şöyle buyurulmakta.
Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum, la yadurrukum men dalle izehtedeytum. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
Kendinize bakın, doğru yolu bulduysanız sapık kişi size bir zarar veremez. Her bireyin birey olarak görevi bu yolda ilerlemektir. Bu yolun yolu ve güzergahı fazları yerine getirmek ve haramlardan kaçınmaktır. Kalp imanı bu yolda hareketin motorudur. Ahlaki nitelikler ve erdemler insan için yolu ve hareketi kolaylaştıran ve hızlandıran bu yolun azığı ve erzakıdır. Takvada kişinin kendisini gözetmesidir. Bu da kişinin bu yoldan sapmasını ve aşmasını engeller. İslam bu bakış açısıyla birey olarak insana züht göstermesini ve dünyanın şatafat ve süslerinin peşinden gitmemesini tavsiye eder. Hadid suresinin 20. ayetinde, insan hayatının bu dünyanın altın ve süslerinden ve zevklerinden yoksun olmamasına rağmen, onları temel bilmenin çok tehlikeli olduğunu bilmemiz gerektiğini işaret eder. İslam, İnsanın hayatın zevklerinden ve yaşamın lezzetlerinden yararlanmasını mübah kılar. Ancak bunun yanında Allah ile ünsiyetin ve Allah'ı zikretmenin zevki gibi daha yüce bir zevki ona öğretir. Emirül Mü'minin Hazreti Ali aleyhisselam düşmanla savaş meydanının aslanıdır ve konuştuğunda insan sözlerinin çoğunun cihat, savaş, yiğitlik ve kahramanlık hakkında olmasını bekler. Ancak onun rivayetlerinde ve Nehcül Belaga'daki hutbelerine baktığımızda Hazret'in sözlerinin ve tavsiyelerinin çoğunun züht, takva, ahlak, dünyayı nehyetme ve aşağılama ve yüce insani manevi değerlere değer verme hakkında olduğunu fark ederiz. Züht, İnsanın dünyaya gönlünü kaptırmaması ve bağlanmaması demektir. Dünyayla ilişkisini kesmesi değil. İslam dünyayı terk etmeyi yasaklar. Nitekim Araf suresinin 32. ayetinde şöyle buyurulmaktadır.
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır? Yani kimsenin dünyadan yüz çevirmeye hakkı yoktur. Bunlar dinin açık ve kesin bilgelerindendir. Buraya kadar insana birey olarak bakan bir bakış açısını ele aldık. Başka bir açıdan ve geniş bir bakış açısıyla aynı insan yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak tanıtılır ve ona dünyanın yönetimi görevi olan başka bir görev verilir. Aynı insan dünyayı imar etmekle görevlendirir ve sizi orada yerleşik kıldı. Dünyayı imar etmek, Yüce Allah'ın bu tabiata yerleştirdiği sayısız yetenekleri çıkarmak ve bunları insanlığın ilerlemesi için kullanmak demektir. Bir zamanlar insan ateşi bile bilmiyordu ama ateş vardı. Yer çekimi, buhar gücü, elektrik gibi hepsi doğadaydı ve insan onları bilmiyordu. Bugün de bu tabiatta insanın keşfedip yararlanmaya çalışması gereken sayısız yetenek ve güç vardır. Bu ikinci bakış açısında da insan ruhuna ve zihnine yerleştirilen olağanüstü yetenekleri tanımak ve onlardan yararlanarak güçlü bir varlık haline gelmekle yükümlüdür. Bu nedenle insan bu alemin her şeyidir. Hem kendini eğitmek, yüceltmek, arındırmak ve temizlemekten hem de dünyayı inşa etmekten sorumludur. İslam'ın insana bakışı budur. Emirül Mü'minin hilafete ulaştığında şöyle buyurdu: "Eğer söylediklerimi dinler ve uygularsanız inşallah sizi cennete götüreceğim." Sonra şöyle buyurdu: "Bu iş çok zor, meşakkatli ve acı olsa da." Ayetullah Hamenei kısa bir duraklamadan sonra sözlerine şöyle devam etti: "Bakın, Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın amacı budur. İnsanları cennete ulaştırmak. Bazen sağda solda hidayet, rehberlik, dini gerçekleri açıklama ve benzeri konulardan bahsedildiğinde insanları cennete ulaştırmakla mı yükümlüyüz?" diyenler duyuluyor. Evet, görevimiz tam da budur. İslami bir yönetici ile diğer yöneticiler arasındaki fark budur. İslami yönetici insanların cennete ulaşmasını, gerçek ve ahiret mutluluğuna ulaşmasını sağlamak ister. Yolları düzeltmelidir. Dikkat edin, zorlama, baskı ve dayatma söz konusu değil. Yardım etmek söz konusudur. İnsanların fıtratı mutluluğa eğilimlidir. Hükümet insanların kendilerini cennete ulaştırmalarını kolaylaştırır. Peygamberler de bunun için gelmiştir. Peygamberlerin gönderilmesi, kitapların indirilmesi ve tüm bu zahmet, çaba insanların cehenneme düşmesini engellemek içindir. Bu bizim görevimiz. Elbette doğru bir şekilde. Emirül Mü'minin omuzlarına aldığı ve insanları cennete ulaştırma sorumluluğunu hissettiği iş işte budur. Şimdi bazıları diyor ki, İslam'da bu konuda zorlama ve cebir yoktur. Bu doğru değil. Peki şer'i hadler nedir? Nur suresinde suçluları ve fasık insanları kırbaçlamak için gelen bu ayetler nedir? Bunlar zorlama ve cebirdir. Dünyanın en laik hükümetleri bile iddia ettiklerinin aksine bilseler de, bilmeseler de insanların dünyasını ve ahiretini birlikte ellerinde tutuyorlar. Bugün zalim yönetimleri ve çeşitli siyasi amaçları nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki genç nesilleri ahlaksızlığa, fesada ve çöküşe sürükleyen bu devasa kültürel aygıtlar insanların dünyasını ve ahiretini ellerinde tutuyorlar. Onlar Kasas suresinin 41. ayetinin tecessümüdürler. Ayette şöyle buyrulur:
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ.
Ateşe çağıran imamlar, insanları cehenneme çağıran önderler, hem insanların dünyası hem de ahireti onların elindedir. Hristiyanlıkta hükümetin dünyayla, kilisenin de ahiretle ilgilendiği iddiası bir safsatadan ibarettir. Güç, dinden ve ahlaktan uzak insanların elinde olduğunda kilise de onların hizmetine girer. Maneviyat da onların kudret pençesinde ezilir ve yok olur. Ayetullah Hamene'yi konuşmasının sonunda tekrar hatırlatmada bulunarak insanın yolcu ve çalışkan biri olduğunu, eğer üzerine düşen hareket ve çabadan gaflet ederse varış yerine ulaşmaktan mahrum olacağını hatırlattı. Ve amaç ölümden sonraki hayatta etkisini göreceğimiz ruhsal mükemmellik ve yüceliktir. Her şey ölümden sonraki hayatın girişidir. Söz buraya varınca Seyyid Ali dua için ellerini kaldırdı ve şöyle dedi: Rabbimiz, kıyamet gününde bu ömrümüzü pişmanlığımıza sebep kılma. Hepimize tövbe, zikir, dikkat ve teveccüh etme fırsatı ver. Hepimize görevimizi anlama ve ona göre hareket etme iradesi ver. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli dinleyiciler, Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu bölümde dünyanın ahiret ile ilişkisini ele aldık. Bir sonraki bölümde ahirete açılan kapıyı ele alacağız. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir bölü.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlim ve fazilet kadını Hazreti Masum'e selamullah aleyha.
Değerli dinleyiciler, bugün Hicri Kameri 1 Zilkade 1440 Hazreti Masum'e selamullah aleyhanın mübarek viladet yıl dönümüdür.
Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm Ehl-i Beyt aşıklarına tebriklerimizi iletirken sizleri bu kutlu doğum günü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz sohbeti dinlemeye davet ediyoruz.
Ey aklın kızı, dinin kız kardeşi, sen izzet ve şeref cevherisin, ismet seninle gezer her daim. Ey yanında ilim ve amel bulunan, sen ey insanlık tacının cevheri, ey hatemiyetin kutlu mührü. Şeytan kum deyince kalkmıştı, sonra da senin tahtını kuma koymuşlardı. Cennet oldu burası, Havva'nın mekanı, ilahi namusun yeri işte burası. Senin hareminde akıl mat olur, türbenin toprağıyla can hayat bulur. Burada saklı beden bilsen kimindir, cihanın bedeninde yüce bir candır. Nur saçan bu ay, ışıldayan hilal, kum ile Horasan'dan yansıyan bir ışıktır. İran'ın her yanı nurani ruhlarla doldu. Işık saçan bu iki nura lamba oldu. Bu haremlerden dile artık ne dilersen cevabı Allah'tan gelir. Arştan ve kürsüden. Herkes bir ümitle kapına varır. Vahidi ise onlardan daha muhtaçtır.
Hicri Kameri 1 Zilkade 173 tarihinde İmamet Hanedanı'nın tüm dünyaya fazilet, keramet ve erdemlik simgesi olacak bir kız çocuğu dünyaya geldi. Bu muhterem kız çocuğu İmam Kazım aleyhisselam gibi bir baba ve ağabeyi İmam Rıza aleyhisselam gibi yüce insanların yaşadığı bir evde büyüdü. Annesi Necme Hatun, mümin, pak ve layık bir kadındı. Öyle ki Hazreti İmam Rıza aleyhisselam dünyaya geldiğinde Tahire lakabıyla onurlandırıldı. İffet, iman ve takvasıyla tanınan ve İslami ilimlere vakıf olan Hazreti Masume selamullah aleyhanın annesi, İslami ilimleri Hazreti İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın hanımı Hamide'den öğrenmişti. Böylece Hazreti Fatıma Masume selamullah aleyha böyle pak ve mümin bir anne kucağında ve iman yuvasında yetişerek büyüdü ve iffet, ismet, ilim, hikmet pınarında ruhu ve vücudu şekillendi. Anne tarafından soyu İmam Hasan aleyhisselam ve baba tarafından da İmam Hüseyin aleyhisselama dayanıyor. Nitekim o Hazret'in ziyaretnamesinde kendisine hitaben şöyle okuyoruz. Selam olsun sana ey Hasan ve Hüseyin'in kızı.
Hazreti Masume selamullah aleyhanın kutlu veladet günü İran İslam Cumhuriyeti takviminde Kızlar Günü olarak adlandırılmıştır. Ehl-i Beyt aşıkları Bu münasebetle o Hazretin Kum kentinde bulunan Pak türbesini, camileri ve dini mekanları ışıklarla süsleyerek bu şerif ve mutahhar hanımın doğum gününü çeşitli dini etkinliklerle kutluyorlar. Bizler de Ehl-i Beyt hanedanı bahçesinin bu nadide çiçeği Hazreti Fatıma, Masuma, Selamullah Aleyha'nın veladetini kutluyoruz.
İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Allah'ın bir haremi vardır ve orası Mekke'dir. Resulullah Efendimizin bir haremi vardır, orası da Medine'dir. Müminlerin emirinin bir haremi vardır ve orası Kufe'dir. Ve biz Ehl-i Beyt'in bir haremi vardır ve orası Kum'dur. Başka bir rivayette ise İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kum'da benim çocuklarımdan adı Fatıma binti Musa olan birisi vefat edecek ve onun şefaatiyle tüm şialarımız cennete girecektir. Yine başka bir açıklamada onun ziyaret edilmesi cennetin eş değeri olarak bilinmiştir.
Tüm bu sebeplerden dolayı düşünce ve görüş sahibi büyüklerin de aralarında olan Kum kenti büyükleri önceden böyle kerametli bir hanımın kentlerine geleceğini biliyor ve sabırsızlıkla kentlerine ayak basmasını ve ona hizmet etmeyi bekliyorlardı. Bu hadiselerden anlaşılan bir diğer konu ise Kum kentinin kutsal sayılmasıdır. Zira mutahhar imamların haremi şeklinde söz edilmiştir. Resulullah Efendimiz Hazreti Ali Aleyhisselam ve diğer birçok imamdan aktarılan rivayetlerde bu kentin kutsallığı ve şerefine değinilmiştir.
Merhum Ayetullah Meraşi Necefi kendisinin Kum kentine gelişinin sebebini şöyle anlatıyor. Necef'in zahid ve çok ibadet edenlerinden biri olan babam Ağa Seyyid Mahmud Meraşi Necefi, Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ı görmek için 40 gece o Hazretin hareminde itikaf ediyor. Bir gece mukaşefe halindeyken Hazreti Ali'yi kendisine Seyyid Mahmud ne istiyorsun buyurduğunu görüyor. Kendisi Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın mezarının nerede olduğunu ziyaret etmek istediğini söyler. Fakat Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Ben o Hazretin vasiyetinin aksine davranıp orayı açıklayamam. Babam, öyleyse ben Hazreti Zehra'yı ziyaret etmek istediğimde ne yapayım diye sorunca Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Yüce Allah Hazreti Fatıma'nın celal ve ceberutunu Fatıma Masume Selamullah Aleyha'ya inayet buyurmuştur. Öyleyse Hazreti Fatıma Zehra'nın ziyaretine nail olmak isteyen herkes Hazreti Fatıma Masume'nin ziyaretine gitsin.
Hazreti Fatıma Masume Selamullah Aleyha özel ve üstün ruhsal ve kişisel özelliklere sahipti ve bu yüzden kendisine Ehl-i Beyt Kerimesi denilirdi. Üstelik bu unvan sadece kendi hazretlerine mahsustu. Bu muazzam şahsiyetin faziletlerini gösteren diğer unvanları ise Muhaddise, Abide, Mikdame ve Masume'dir. Bu pak unvanlar Hazreti Zehra'yı akıllara getiriyor. Fakat Hazreti Masume de sahip olduğu şeref ve iffeti o hazretten miras almıştır. O hazret takvada, dini ilimler ve bilimde, ahlak, haya ve iffete ve insani kemalatta eşsizdi. Günümüzde ise eşsiz faziletleri kazanmada kendini manevi kademelerin en zirvesine taşıyan bir hanım kızı örnek almak daha fazla önem kazanmıştır. Öyle bir hanım ki masum imamlardan üçü sayısız ve hayret verici rivayetlerde o hazretin konumu, faziletleri ve kerametlerini anlatıyorlar.
Hazreti Masume Selamullah Aleyha'nın faziletleri hakkında şöyle anlatılıyor. Müslümanlardan bazıları soru sormak için İmam Kazım Aleyhisselam'ın evine giderler. Fakat İmam Kazım Aleyhisselam evde bulunmamaktadır. O sırada evde Hazreti Masume ve diğer ev halkı bulunmaktadır. İmamın evine giden bir grup sorularını Hazreti Masume'ye yazılı olarak sunmakta ve cevaplarını almaktadırlar. Soruları soran kişiler döndükleri zaman yol üzerinde İmam Kazım Aleyhisselam ile karşılaştıklarında durumu imama izah ederler. İmam Kazım Aleyhisselam Hazreti Masume'nin vermiş olduğu cevapları teyit edip onaylar ve Hazreti Masume hakkında şöyle buyurur. Babası ona feda olsun. Bu cümle sadece Hazreti Peygamber Efendimizin dilinden Hazreti Fatıma hakkında söylenmiş, bir de sadece Masum İmam tarafından Hazreti Masume için kullanılmıştır.
Günümüzde Batı kültürünün kadınların kerametini ihlal ederek ahlaki ve insani değerlere saldırdığı çeşitli toplumlarda kadınlar ve kızların kişiliği ve hüviyetini yok etmeye çalıştığı, Batı kültürünün dalga dalga yayıldığı, kadınlar ve kızların haya ve iffet duygularını yok ederek laubaliliği yaymaya çalıştığı bir dönemde Hazreti Masume'yi ve kadınsı kemalatını öğrenmek daha bir zaruret kazanıyor. Hazreti Masume, Kur'an-ı Kerim'in durumu arifinden yararlanarak dönemin bilim ve ilimlerini öğrenmek için eşsiz çabası sayesinde önemli bir rol üstlendi.
O Hazret ağabeyi Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ı ziyaret etmek için Medine'den Meşhed kentine giderken haya ve iffetinden asla taviz vermeden halkın dini sorularını cevaplıyordu. Hazreti Fatıma Masume ayrıca kendi derin siyasi bakışı ile halkı Abbasi Hanedanı'nın Nübüvvet Hanedanı ve Ehl-i Beyt'e reva gördüğü zulmü ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın imamet hakkının Ma'mun tarafından gasp edilmesi hakkında aydınlatıyordu. Ehl-i Beyt'in bu eşsiz hanımı haya, iffet, takva, dini ve siyasi görüşe sahip biri olarak günümüz kadınlar için en iyi örnektir.
Bu dönemde Müslüman kızlar için ilim öğrenmek ve fazilet kazanmak onların gelişmesi ve yücelmesi için hayati bir konu haline gelmiştir. Fakat Batı kültürü insanlık dışı bir yaklaşımla kızları kendilerinin dış görünüşüne, güzelliklerine, süslenmeye ve dünyevi zevklere dalmaya teşvik ediyor. Bu yüzden kültür oluşturan Müslüman bilginler daha fazla çalışmalıdırlar. Hiç şüphesiz kızlar dış güzellik ve süslenmeye meraklıdırlar. Tabii ki İslam dini bu konuyu tenkit etmiyor. Fakat bu konunun toplumun iffetini zedelememesi ve zarar oluşturmaması için gereken sınırlara uyulması ise dini kültürün kırmızı çizgisidir.
Kızların yararlı olan bilgiler edinmek ve ilim öğrenmeleri ise onları batıl işleriyle uğraşmaktan kurtarır. İlim öğrenmek, kendini yetiştirmek ve Allah katına yaklaşmaya çalışmak ile birlikte olunca kadınların konumunu yükseltir. İslam açısından kadının mahremleri, özellikle eşi yanında güzel görünmesi ise kısıtlanmamıştır ve bu konuda aile ve toplumun sağlığına sebep oluyor.
Ehl-i Beyt hanedanında ister erkek, İster kız çocukları dini ilimler, Kur'an-ı Kerim ve hadisler ile fıkıh konularında eğitim görmeleri için en uygun ortam hazırlanmıştı ve Hazreti Fatıma Masuma Selamullah Aleyha da bu nimete sahipti. Müslüman ailelerde kız ve erkek çocukların eşit düzeyde dini ve yararlı ilimler öğrenme imkanı ve fırsatına sahip olmaları gerekir. Zira ancak bu şekilde yetişen kadınlar sağlıklı bir toplum yetiştirebilirler.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bir kez daha Ehl-i Beyt kerimesi Hazreti Fatıma Masume Selamunaleyha'nın mübarek veladet yıl dönümü münasebetiyle hepinizi kutlarken sohbetimizi o Hazretin ziyaretnamesinden bir bölüm ile noktalamak istiyoruz.
Selam olsun sana ey Allah'ın velisinin kızı. Selam olsun sana ey Allah'ın velisinin kız kardeşi. Selam olsun sana ey Allah'ın velisinin halası. Selam olsun sana ey Musa bin Cafer'in kızı. Allah'ın rahmet ve bereketi ve Allah'ın selamı üzerine olsun. Ben sizin sevginizle düşmanlarınızdan uzak durmak, siz Ehl-i Beyt'in hakkını inkar etmemek ve bu konuda tekebbür etmeden Allah'a teslim olmak, onun emirlerine razı olarak, Muhammed'e getirilen şeye yakin ederek ve buna rıza göstermek yoluyla Allah'a yakınlık arıyor ve bu vesileyle senin rızanı ve ahiret evinin saadetini talep ediyorum. Ya Fatıma, cennette bana şefaat et. Şüphesiz Allah katında senin büyük bir makamın vardır. Allah'ım, senden ömrümü saadetle sona erdirmeni ve içerisinde bulunduğum şeyi, iman ve diğer nimetlerini benden almamanı istiyorum. Yüce Allah'ın gücü ve kudreti dışında hiçbir güç ve kuvvet yoktur. O büyüktür ve azametlidir. Allah'ım, dualarımızı ve ziyaretimizi keremin, izzetin, rahmetin ve affın hakkına kabul buyur ve Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selam eyle. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Allah'a tevekkül eden halkların zafere kavuşacaklarını ve zorluklara dayanmanın kurtuluşu beraberinde getireceğini hatırlatıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Bir düşünceye sahip olan, hüviyeti olan, motivasyonu olan, Allah'a güvenen, Allah'a tevekkül eden halklar direnirler ve Allahu Teala onlara yardım eder.
Şayet kafirler sizinle savaşsalardı, yine kesinlikle arkalarına dönüp kaçacaklardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardı. Allah'ın öteden beri süre gelen kanunu ve yöntemi budur. Allah'ın kanun ve yönteminde hiçbir değişiklik bulamazsın. Bu ilahi sünnettir. Eğer Müslümanlar direnirse, tağuti ve müstekbir güçlerin tüm araçlarına karşı muzaffer olurlar. Bugün Yemen halkı, Suudi hükümeti ve müttefikleri ve Amerika destekçisi tarafından da ağır işkencelere tahammül ediyor. Fakat bilin ki kesinlikle Yemen halkı ve Ensarullah muzaffer olurlar. Onlar yenilmezler. Filistin halkı yenilmez. Tek yol direniştir ve bugün Amerika ve müttefiklerinin elinin ayaklarına dolaşmasına sebep olarak, hezyan laflara sarılmalarına sebep olan, yanlış işlere sarılmalarına sebep olan ise Müslüman milletlerin direnişidir ve bu direnişin sonucu olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıdığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 14. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Avustralyalı yeni Müslüman Robin şöyle diyor: "Tekrar Kur'an-ı Kerim'i aldım ve okudum. Yerden okumaya devam ettim ve birden şu ayeti gördüm." Sizlerden ayet ve işaret talebinde bulunanlar, acaba size yeteri kadar ayetlerimizi ve işaretlerimizi göstermedik mi? Etrafınıza bakın, yıldızlara ve güneşe bakın ve suyu görün. Tüm bunlar bilen insanlar için işaretlerdir.
Gerçi yeni Müslümanlardan her birinin yaşamı ve nasıl İslam'ı benimsedikleri konusunda farklı öyküleri vardır. Fakat sözlerinden bazı bölümleri de ortaktır. Bu insanlar önceki inançlarından usanan ve bir kurtuluş yolu arayan ve sonunda İslam'ı bulan insanlardır. Kurtuluşa eren bu insanların nasıl İslam dinini benimsediklerinin anlatımı da farklıdır. Kimileri bir duygu ile ve bir başkası bir heyecanlı ve Robin gibi yeni Müslümanlar mizah diliyle nasıl İslam dinini benimsediğini anlatır.
Robin Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşıyor ve nasıl Müslüman olduğunu, içinde ibret verici manevi noktalarında bulunduğu mizah diliyle anlatıyor. Robin Müslüman olmadan önceki inancı hakkında şöyle diyor: "Ben kırsal bir yörede büyüdüm ve annem ve babam beni ateist olarak yetiştirdi. Oysa ikisi de Hristiyanlık inancı ile yetiştirilmişti. Onları zorla kiliseye götürmüşlerdi ve bu yüzden kiliseye gitmenin her anından nefret ediyorlardı. Bu yüzden ben doğduktan sonra benim kafama ölümden sonra yok olacağım ve ne Tanrı ve ne de ahiret diye bir şeyin var olduğu ve tüm bunların birer kuruntudan ibaret olduğu düşüncesini de yerleştirdiler.
Robin daha iyi bir yaşam için ilk arayışlarına üniversite döneminde başlıyor ve o günleri şöyle anlatıyor. Benim Müslüman oluşumun öyküsü üniversitenin ilk yılından başlıyor. O yıl benim için birçok sıkıntı ortaya çıktı. Annem ve babam boşandı ve bir hafta içinde iki kez araba kazası yaptım ve maalesef aynı yılda bir arkadaşımı kaybettim. Ve işte bu noktada aklıma bazı sorunlar gelmeye başladı. Yaşamın hedefi nedir? Bu sorular kutsal bir arayışa başlamama sebep oldu.
Aslında bir musibetle karşılaşan insanlar o musibete karşı iki şekilde tepki verir. Bazıları olumsuz bir yaklaşımla bu tür hadiseleri Allah'a ve dine bağlar ve o hadislerden uzak durmaya çalışır. Fakat bazı derin düşünen insanlar bu olumsuz hadiselerden ders almaya ve hadisenin de gerçek köklerini bulmaya çalışır. Robin ikinci yolu seçti ve çeşitli dinlerin üzerine araştırma yapmaya başladı. Ve doğal olarak da en başta Hristiyanlığın üzerine araştırma yapmaya başladı.
Robin bu çerçevede Hristiyanların merkezlerine gitti ve bu dinin çeşitli mezheplerini araştırdı. Fakat herhangi bir sonuca ulaşamadı. Robin şöyle diyor. Ne zaman Hristiyan din adamlarına gidip bir soru sorduğumda onların kutsal kitabı alıp da senin sorunun cevabı burada yazılmıştır dediğini görmedim. Onlar sadece soruyla ilgili kendi görüşlerini beyan ediyordu ve ben yavaş yavaş Hristiyanlığın hakkında çok farklı yorumların söz konusu olduğunu ve her Hristiyanın Hristiyanlık hakkında kendine özel yorumu olduğunu fark ettim.
Tahran Radyosu.
Avustralyalı meraklı genç Robin araştırmalarının devamında bu kez Hindu, Yahudi ve Budist inançlarını araştırmaya yöneldi. Robin bu macerayı da şöyle anlatıyor. Üniversitenin birinci yılında bir benzin istasyonunda yarı mesai şeklinde çalışıyordum. Mesai kardeşlerimden biri Hindistanlı ve Hindu mezheplerindendi ve ben de o sıralarda onun inancı hakkında çok meraklıydım. Fakat o da beni ikna edemedi. Yahudi inancını da araştırdım fakat bu dinde de sorularımın cevabını bulamadım. Budizm de sorularıma cevap veremedi.
Peki ama Robin İslam diniyle nasıl tanıştı? İlginçtir ki Robin'in İslam'la tanışmasına Hristiyan bir arkadaşa sebep oldu. Robin bu konuyu da şöyle anlatıyor. Hristiyanlık, Yahudi, Hindu ve Budist inançlarını araştırdıktan sonra Hristiyan olan yakın bir arkadaşım, ''Acaba İslam hakkında da araştırma yaptın mı?'' diye bir soru sordu. İslam adını duyunca hemen aklıma teröristler geldi. Ve ben de Müslümanlar terörist, ben asla onların dinini istemem dedim. Vata Müslümanların deli olduğunu, neden İslam'ı düşüneyim ki dedim. Fakat bir gün hayretler içinde kendimi bir camide buldum.
Aslında Batı'nın İslam ve Müslümanlar hakkında yürüttüğü propagandalar yüzünden Robin ve birçok gayrimüslim insan rahmet ve barış dini olan İslam birine şiddet ve terör yanlısı bir din ve Müslümanlara da terörist olarak görüyor. Fakat Yüce Allah Robin'e rahmet kapılarını çoktan açmıştı.
O sıralarda hala Allah'a inanmayan ve Müslümanları da terörist bilen Robin sonunda camiye çekildi. Robin bu macerayı şöyle anlatıyor. Ayakkabımla bir camiye girdim ve caminin halısı üzerine bastım. Bir kardeşim namaz kılıyordu. Onun da önünden geçtim ve secdeye giderken ayağım kafasına çarptı. Ne yaptığımın asla farkında değildim. Birden o kardeşin kalkıp bana doğru geldiğini gördüm. Kendi kendime bugün ömrümün son günü. Bu Müslüman beni öldürecek dedim. Ama hayretle bana şöyle söylediğini fark ettim. Hayırlı günler arkadaşım, nasılsın? Onun bu samimi tepkisine çok şaşırmıştım.
Bir Bir Müslümanın Robben'e bu şekilde olumlu tepki vermesi, Müslümanlara yönelik olumsuz bakışını tamamen değiştirir ve Robben bu kez sorularını Müslümanlardan sormaya başlar. Robben Müslümanların sorularına verdiği cevapların hakkında ise şöyle diyor: "Bu kardeş ve camide bulunan diğer kardeşlerle oturup Hristiyan papazlardan sorduğum soruları sormaya başlayınca beni sarsan şey şu oldu ki, ne zaman bir soru soracak olursam Müslüman kardeşler bana hemen cevap vermiyordu ve önce Kur'an-ı Kerim alıyor ve şöyle diyordu: "Kardeş, bu kitabı oku." Ve ben sorularımın cevabını bu acayip kitapta buluyordum.
İslam peygamberinin ebedi mucizesi Kur'an-ı Kerim, Robben'i derinden etkiliyor ve bu kitabı okumaya başlıyor. Robben Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle diyor: "Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım ve okunmasının bir roman okumak gibi olmadığını fark ettim. Sanki biri bana emrediyor, biri beni yönlendiriyor gibiydi."
İslam birinin yüce talimin sonunda Avustralyalı ateist Genci hakkaniyeti konusunda ikna ediyor ve böylece Müslüman olmaya karar veriyor. Robben hayatının en hassas anını maneviyat ile karışık bir mizah ile şöyle anlatıyor: "Bir süre olmuştu ve İslam dininin manevi ve ilmi delilleri ve hakkaniyeti üzerine araştırma yapıyordum. Kur'an-ı Kerim'de dağlar çiviye benzetilmiştir ve yine bu kitapta bir ceninin ana rahminde nasıl yer aldığı beyan edilmişti. Bunlar ilmi delillerdi fakat ben ufak bir itilmeye ihtiyaç duyuyordum."
Robben macerayı şöyle anlatıyor: "Bir gece kendim için manevi bir ortam oluşturmak istedim. Pencereleri açtım, perdeleri araladım ve bir mum yaktım. Ve manevi bir his ve manevi bir hale kavuşmak istedim. Ve kendi kendime, bu gece kader belirleyici gece dedim. Her yer sessizdi ve ben de Kur'an-ı Kerim okuyordum ki birden duraksadım. O sırada kendi kendime, Rabbim bu an benim için belirleyici an ve ben İslam'ın içine atlamak istiyorum. Ve sadece bir dürtüye ihtiyacım var. Ve bu da bana bir işaret göndermendir. Ani bir şimşek gibi," dedim.
Robben şöyle devam ediyor: "Allah'a dedim ki, sen yeri yaratmışsın. Senin için bana bir işaret göndermek çok kolay. Gönder ki ben de Müslüman olayım. O sırada sinema filmleri gibi mumların yerden 4 metre yükselmesini bekliyordum. Ama hiçbir şey olmadı ve bu yüzden canım çok sıkıldı. Ama oturdum ve dedim ki, Allah'ım, bu iyi bir fırsat. Ben hiçbir yere gitmiyorum ve senden bir işaret alana kadar burada bekleyeceğim. Belki başın kalabalıktır ve dünyanın öbür ucunda başka işlerin vardır. Ama yine de hiçbir şey olmadı ve ben de kendi kendime, bitti artık. Bu benim Müslüman olmam için kaybolan son fırsattı," dedim.
Ancak Robben'in düşündüğünün aksine Allah Teala onun için önceden bir mucize hazırlamıştı. Üstelik bu mucize sadece bu Avustralyalı gence de özel değildi. Bu mucize sadece Robben'i değiştirmekle kalmadı, mahcup da etti. Robben şöyle anlatıyor: "Tekrar Kur'an-ı Kerim'i aldım ve okuduğum yerden okumaya devam ettim. Ve birden şu ayeti gördüm. Sizlerden ayet ve işaret talebinde bulunanlar, acaba size yeteri kadar ayetlerimizi ve işaretlerimizi göstermedik mi? Etrafınıza bakın, yıldızlara ve güneşe bakın ve suyu görün. Tüm bunlar bilen insanlar için işaretlerdir."
Robben şöyle devam ediyor: "Bu ayeti okuyunca korku her tarafı sardı. Öyle ki yatağımdaki çarşafı başıma çektim ve uyku numarası yaptım. Zira Allah'tan kendime özel bir işaret talep edecek kadar kibirli olduğumu düşünememiştim. Oysa Allah bu dünyada tüm işaretlerini mahlukları için koymuştur ve tüm bunlar bizim içindi."
Böylece Robin İslam hakkında 6 ay araştırma yaptıktan sonra o gün Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini okuduktan sonra etkilendi ve Müslüman olmaya karar verdi. Kuşkusuz Robin'in son semavi dine inanması ve değişmesi davranışlarını da etkiledi ve hatta bu dine inanmayan ailesini bile etkiledi. Şimdi Avustralyalı genç İslam dinin talimiyle yepyeni bir yaşama kavuştu ve artık hayatı fani dünya ile sınırlı görmüyor.
Değerli dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin 14. bölümünün de sonuna geldik.
Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, dünyada su krizi, endişeler ve umutlar isimli sohbetimizden bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Birlikte dinleyelim.
Bilindiği üzere su kaynakları uygarlıkların şekillenmesi ve oluşmasında önemli role sahiptir ve toplulukların geleneklerinde bu konuya özel önem verilmiştir. Hatırlanacağı üzere geçen sohbetlerimizde suyun İran kültürü ve medeniyetiyle güçlü bağları olduğunu belirterek İranlıların inançlarında suyun değeri ve konumunun küçük bir parçasından söz ettik. Bugünkü sohbetimizde ise dünyada diğer uygarlıklarda suyun konumunu ve bu hayati unsurun uygarlıkların oluşması ve yok olmasındaki etkisini inceleyeceğiz.
Sosyal tarihin en önemli konularından biri insan topluluklarının doğal kaynaklarla olan ilişkilerinin anlaşılmasıdır. Uygarlıkların oluşması, gelişmesi ve hatta yok olması onların doğal kaynaklarına karşı tutumu ve kullanışı ile doğrudan bağlantılıdır. Tabii ki doğal kaynaklar kendiliğinden bir uygarlık oluşturup veya yok edemez. Önemli olan ise bir uygarlığın tıpkı insani gruplardan oluşan bir sosyal kurum gibi kendi sosyal düzeni, kültürü ve kurumlarını elindeki maddi kaynaklara istihraç, üretim ve çoğaltılma yöntemlerine dayanarak kurmasıdır. Başka bir ifadeyle her uygarlık çevresinde maddi olan ve olmayan kaynaklar konusu ve onları İstihraç ederek kullanma babında bir düşünce ve duygu düzenidir. Eğer bu konu coğrafi determinizm ve tarihi ham materyalizmle sonuçlanmazsa, uygarlıkların şekillenmesi ve doğal kaynaklarla bağlantısında önemli ve anlamlı bir ilişki gösterebilir. Bu alanda karşılaştırmalı çalışmaların sonucu bir toplum ve su kaynakları arasındaki dengenin bozulması sonucu nasıl bir krizin yaşandığı ve hatta birçok örnekte bir uygarlığın yok oluşunu gösteriyor. Bu alanda en değerli eserlerden biri, uygarlıklar ve su kaynakları arasındaki bağları ele alan Lisa J. Lucero, Lisa Lucero kalemiyle su ve ritüeller, klasik Maya hükümranların yükselişi ve düşüşü eseridir.
Lucero bu eserinde Mayalar uygarlığında hükümdarların elinde olan su ve su kaynaklarının onların siyasi güçlerine nüfuzu ve alanı ile direkt bağlantılı olduğunu gösteriyor. Mayalların çeşitli bölgelerde inşa edilen saraylar ve büyük binaları aslında insanları kurak mevsimlerde bir güç kaynağı çevresinde toplayan rekabet havzalarıdır. Mayaların toplumsal ve siyasi münasebetleri ise giderek o bölge çevresindeki ormanlıklarda mevsimsel olarak suyun azalmasından etkilendi ve su meselesi sadece halkın iskan meselesine değil onların tarımsal metotlarını da etkisi altına aldı. Su kontrol döngüsü ve askeri ve iktidar gücünün artması, hükümranların su kaynakları ve tarım arazilerine daha fazla bağlanmalarına da sebep oldu. Sonraki dönemlerde yaşanan gelişmeler, su krizinin hükümranların iktidarlarını kaybetmelerine ve çiftçilerin de başka bölgelere göç etmelerine sebep oldu. Böylece su kaynaklarındaki değişiklik, bu bölgede büyük medeniyetler ve uygarlıklarda değişikliklerin yaşanması ve yerleşim alanların yer değiştirmesine de sebep oldu.
Tahran Radyosu.
Lisa Lucero söz konusu kitapta Maya ve buna bağlı uygarlıkların kaderini ve onların su kaynaklarına olan bağlılıklarını göstermeye çalışıyor. Lucero, su kaynaklarının kontrol edilmesi, korunması, depolanması ve kontrol altına alınması için oluşturulan teknolojinin suyu nasıl bir güç kaynağına dönüştürdüğünü, bir uygarlığın nasıl geliştiğini ve su kaynakları kıtlığının da Mayalar bölgesinde medeniyetlerin yok olmasına neden olduğunu gözler önüne seriyor. Tarih arenasında uygarlıkların birçoğu gençlik, orta yaşlılık ve ihtiyarlık dönemiyle oluşarak geliştiği ve yok oluş yolunu kat ettiğini gösteriyor. Söz konusu medeniyetlerin yok oluş sebeplerinin tarihi bize onların zuhur ve düşüşlerinin doğal şartlardan farklı bir açıdan ele alındığını gösteriyor. Halbuki uygarlıkların ortaya çıkışı ve yok oluşlarının iklim şartları açısından incelenmesi ki tarihçiler ve yazarların gafletine uğramış birçok gizli açıyı ortaya çıkarabilir.
Günümüzde olaylara su ve iklim açısından yaklaşmak, dünyada yaşanan olayların sebeplerini araştırırken sadece anormal olaylara bakmayan tüm araştırmacıların ortak dilidir. Öyle ki artık insanların göç etmeleri ve sosyal değişikliklerin iklim değişikliğiyle ilişkili olduğu konusunda hiç şüphe yok. Zira iklim değişikliği uygarlıkları beslerken aynı zamanda onların yok olmasında da etkilidir. Tahran Üniversitesi Doğal Coğrafya Öğretim Üyesi Dr. Kasım Azizi'ye göre dünya tarafından medeniyet için kabul edilen bir tanım yok. Dr. Azizi şöyle diyor. İlgili metinlerde medeniyetler, kentler, gıda maddeleri ve ürünlerine depolama, sulama sistemleri ve yoğun tarım gibi altyapılara sahip olan toplumlara denirdi. Böylece onlar mekan açısından bağımlı oldukları nedeniyle iklim değişikliği ile birlikte daha iyi bir iklime ulaşmak için yer değiştirmek veya alternatif beslenme ürünlerine geçmek zorunda değillerdi.
Dünya tarihinde çeşitli unsurlara dayalı altyapılarından muazzam bir ağ şebekesini kurumsallaştıran her medeniyet, kalıcı ve daha uzun ömürlü olmuştur. Tarihin en tanınmış medeniyetleri sayılan Mısır, Çin, Roma ve İran gibi büyük medeniyetler, iklim stratejik coğrafya açısından uygun ortam ve altyapılara sahip olmuşlardır. Medeniyetleri araştıranların görüşüne göre, uygarlıkların ortaya çıkması ve düşüş süreçleri onların ilgi ve araştırma sonucu kazanımlarını savaş, toprak genişletme ve rakiplerine üstünlük sağlama ve benzeri konulara yatırım yaptıklarını gösteriyor. Fakat savaş, üstünlük, toprak genişletmek ve iklim değişiklikleri arasında derin ilişkiler mevcuttur. Sümer uygarlığı ve kültürü bereketli hilal ya da münbit hilal olarak bilinen bölgenin güneyinde olan sulama sistemlerinin gelişmesi sonucu, siyasi örgütlere odaklanma ve çalışma gücünün profesyonelleşmesi sonucu doğdu. Kuraklık dönemi geride bırakma ve tecrübesi, tahılları depolamak için daha iyi bir teknolojiye ulaşma ve su depolamak için yeni kuralların uygulanmasına sebep oldu. Öyle ki bu ilerlemeler kuraklık dönemi ve sonrasında merkezi milletler ve sınıflanmış toplumların ortaya çıkmasına sebep oldu ve milattan 2300 yıl önce günümüz Bağdat'ın yakınlarında Akkad kentinde ilk dünya imparatorluğu gelişti.
İklim değişikliği uygarlıkların yaşam tarzında ve yapısında da etkili oldu. Merkezi bir hükümetin denetimi altında birleşmek ve günümüz düzene sahip olmadığı halde toplumların sınıflandırılmasının tümü iklim değişikliğinden de etkilendi. Bu konuda bir diğer örnek ise büyük oranda orta çağın iklim bozukluğuna borçlu olan Batı Avrupa kültür ve uygarlığın oluşmasıdır. Bu örnekte Kuzey Atlantik salınımı uzun süre pozitifti ve iklim değişikliği ise Avrupa'da feodallerin liderliğini yaptı, burjuvazi düzeninde temel rol oynadı. Eğer ekonomik açıdan tarımcılığı Avrupa medeniyetinin gelişme sürecinde temel alırsak, pozitif iklim değişikliğinin bu medeniyetin oluşması ve gelişmesinde büyük etkisi olduğu ortaya çıkar.
Böylece asırlar boyunca akan suların büyük tarımsal keşifler, yatırım ve hatta büyük imparatorlukların oluşmasına vesile olduğu söylenebilir. Buna ilaveten nehirlerin birçok hikaye, şiir ve insani inancın oluşmasında önemli rolü olmuştur. Aslında akan suların yolları ve kıyılarının yerel kültürden aşçılık ve diğer insani etkinliklerden kendi içlerinde birçok sır barındırdığı gerçeği inkar edilemez. Hiç şüphesiz bazı uygarlıkların sürmesinin en önemli sebebi ise onların suya kolaylıkla ulaşmalarıdır. Bu sular onlara içme suyu sağlarken aynı zamanda da tarım, ticaret, taşımacılık ve hatta savunmada bile anahtar rolü olmuştur. Roma, Mısır ve Vientiyan imparatorlukları gibi uygarlıkların tümü suya kolayca ulaşmaları nedeniyle kuruldu. Bu sebepten dolayı da hayatlarına devam ederek topraklarını genişlettirebildiler. İran'da da Fars uygarlığı gibi büyük medeniyetler Sivend ve Kor nehirlerinin yanı başında veya Şuş medeniyetinin de Dez ve Karun nehirleri kıyısında kuruldu. Tarih, büyük medeniyetlerin arkasında suyun büyük rolü olduğunu açıkça gözler önüne sererken yapılan tahminlere göre 3. milenyumda insanın ilerlemesi ve kalkınması için suyun hayati önem taşıyacaktır.
İnsanların göç etmeleri ve sosyal değişiklikler iklim değişikliği ile yakından ilişkisi vardır. Eskiden siyasi coğrafya adlarında coğrafi cebire göre insanlar her şeyin doğanın etkisinde olduğunu düşünürdü. Başka bir ifade ile doğanın insana yaşam biçimini de dayatıyordu. Aslında insanın yaşamı eskiden yani modern teknolojinin olmadığı dönemde çevre faktörlerinden çok etkilenirdi. Fakat günümüzde böyle düşünmüyoruz. Zira modern teknoloji ile hatta büyük masraflarla insan Güney Kutup'ta bile yaşayabilir.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünün sonuna geldik.
Muhterem dinleyiciler, programlarımızı Tarın Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.